Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu hafta bir ayet köşemizde, geçtiğimiz hafta başlamış olduğumuz Ayetel Kürsi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Geçen hafta okuduğumuz kısmı mealen bir hatırlayacak olursak, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te'huzuhu sinetun ve la nevm demiştik. Allah ki, o Allah ki, ondan başka ilah yoktur. O, ebedi diridir, varlığı kendinden olup, bütün kainatı yönetendir. Onu ne bir uyuklama, ne de bir uyku yakalayabilir. Bugün işlemeyi düşündüğümüz kısım ise, bundan sonraki ayet-i kerimenin parçacığı, lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Yani, göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Semavat, üstte olan, yüksekte olan, gök ve gökler manalarına gelir. Ard ise yaşadığımız, üzerine bastığımız toprak, dünyadır. O halde göklerde ve yerde ne varsa hepsi ona aittir. Baştan beri anlatılan Allah-u Teala'nın sıfatları, La ilahe illa hu, ondan başka bir tanrının bulunmayacağı, El hay, canlı ve diri olacağı, ebedi bir canlılıkta canlı ve diri olacağı, hiçbir şeye muhtaç olmadan varlığını devam ettireceği ve uyuklama ve uykunun hiçbir şekilde ona isabet etmeyeceği, böyle bir zaafının bulunmadığı anlatılmıştı. İşte böyle bir tanrı, böyle bir ilah, böyle gerçek bir mabut, aynı zamanda insanın bildiği bilebileceği her şeyin yaratıcısı, sahibidir. Bu da aslında bir başka şirk telakkisini reddetmektedir. Cahiliye Arapları ve günümüz modern bir takım düşünceleri Allah'ın sahiplik olarak bir takım şeylere sahip olduğunu, dünyayı yarattığını kabul etmektedir. Fakat onun sevk ve idaresini cahiliye Arapları putlara bırakmıştır diye düşünürlerdi. Günümüzde de bir takım düşünce akımları Allah'ın kainatı yarattıktan sonra kenara çekildiğini, dünyanın sevk ve idaresini insanlara bıraktığını düşünmektedir. Bu tür iddialar vardır. İşte Kur'an-ı Kerim'deki bu ifade, bu ayet-i kerime de bu inançları temelinden reddeder. Allah her şeyi yaratmıştır, her şeyin sahibidir, mülk ona aittir, idare ona aittir, hüküm yetkisi ona aittir, o canlıdır, işlerini kendisi sevk ve idare etmeye, hükmetmeye hem yetkilidir hem de hükmedecek durumdadır, hükmetmektedir. Bunu yaparken, canlıları yaşatıp öldürürken, onları yedirip içirip doyururken, duaları kabul ederken, ibadetlerin kendisine dönmüş olduğu bir mabut, hamdların, duaların, senaların kendisine yöneldiği bir ilah olarak, o idaresinde bir zaaf oluşturacak uyku, uyuklama, gaflet ve benzeri her türlü zaaftan da uzaktır, münezzehtir. İşte bu Rab aynı zamanda kıyamet gününün de sahibidir. Ve kıyamette hiçbir varlık onun izni olmadan o günde bir otorite gösteremez. Biz bunu nereden anlıyoruz? Ayet-i kerimenin bir sonraki kısmından, Men zellezî yeşfe'u indehû illâ bi izni. Onun izni olmadan, onun huzurunda kim kalkıp da şefaat edebilir? Burada şefaat konusu da gündeme gelmiş oluyor. Gerçekten kıyamet günü Allah'ın tek hakim olduğu, tek sahip olduğu, her şeyi yönetme kudretinin kendisinde toplandığı bir gündür. Orada son söz, son hüküm her şeyin künhüne vakıf olacak derecede, derinliğine vakıf olacak derecede bilgi Allah'a aittir. O günde şefaat etme yetkisi, cahiliye Araplarının söylediği gibi falanca put, filanca put Allah tarafından sevimlidir, onların şefaat etme yetkisi vardır gibi bir düşünce, Kur'an-ı Kerim'in kabul etmediği bir düşüncedir. Allah o gün son sözü, son hükmü verecek kimsedir. Onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. Onun izni olmadan hiç kimseye de şefaat edilemez. Şefaat yetkisi Allah tarafından verilir. Sevdiği, seçtiği kullarına verir Rabbimiz. Ve onlarda da nihayetsiz bir yetki yoktur. Şefaat edilebilecek kimseleri de Allah-u Teala onlara belirler. Bu yetki sayesinde o şefaat edilecek kimselere şefaat yetkisi bulunan Allah'ın izin verdiği seçtiği kullar şefaat ederler. Bu tıpkı ödül törenlerinde kürsüye ödül vermek için çağrılmış kimseler gibidir. Sahneye davet edilen ödülü verecek kimse bir şerefi, bir liyakati sebebiyle sevildiği, sayıldığı, hürmet edildiği için ödül vermeye çağrılmıştır. Ödüle layık olan kimse de daha önce yapmış olduğu bir takım davranışlar sebebiyle o ödülü hak etmiştir. İşte Allah-u Teala, benzetmekte bir kusur olmasın, peygamberleri, şehitleri, salihleri, sıddıkları bu seçkin makamları sebebiyle kendi belirlediği kullarına ödül olmak üzere şefaat yetkisini lütfetmiştir. Aslında şefaat Allah tarafından verilmiş bir ödüldür. Kimin şefaat edeceğine, kimin şefaatten faydalanacağına da Allah-u Teala karar verir. O halde peygamber olsun, diğer salih zatlar olsun, kendi iradeleriyle o gün, kıyamet günü ben şuna şuna şuna şuna şefaat ediyorum derlerse bu bir eksikliktir. Böyle bir mutlak şefaat, kayıtsız, herkesin içine girebileceği bir şefaat söz konusu değildir. Allah kulların yapmış oldukları davranışlarına, hayatlarını nasıl geçirdiklerine, niyetlerine, istikametlerine bakarak şefaati hak kazanıp kazanmayacaklarına karar verir. Ve bu liste içerisinden şefaat hakkına sahip olan kimselere dilediğini belli bir miktar affettirme lütfunu da yine Allah bağışlar. Dolayısıyla bir insanın haşa Allah'a rağmen bir insanı, mesela kafiri cehennemden çıkartıp cennete sokması söz konusu olamaz. Şefaat sonsuz bir güç değildir. Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti ve izni çerçevesinde geçer. O halde bu haliyle son söz, son hüküm yine Allah-u Teala'nındır. O zahirde insanların bildiğinin daha ötesinde, derinliklerin derinliğinde insanın niyetini, iç dünyasını bildiği için davranış olarak eksik veya hata yapmış olan insanların, zaaflarını esiri olan insanların niyetlerini, pişmanlıklarını da bilir. Dolayısıyla onun kararı mutlak adil, hiçbir şekilde zulme fırsat vermeyen en doğru hükümdür. Bu manada şefaat edenler de bu hükmü gerçekleştiren ama şeref ve liyakat sahibi büyük kimselerdir. Allah-u Teala'nın vasıfları devam eder ayet-i kerimede. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. O Allah ki kullarının geleceğini de bilir, geçmişinde. Önlerindekini de bilir, arkasındakini de. Ahiret yurdunda bilir, dünya hayatını. Dünya hayatında bilir, dünyadan önceki hallerinde. O halde onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Aynı şefaat yetkisinde olduğu gibi Rabbimiz bütün incelikleriyle, bütün derinlikleriyle var olan her şeyin içini, nüfuzunu en iyi bilendir. وَلَا يُحِيَطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Kullar ise, Allah'ın yarattığı diğer varlıklar ise, dilediği dışında onun ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. İhate edemezler, kuşatamazlar. Mutlak ilim, tıpkı mutlak hüküm Allah'ın olduğu gibi, mutlak ilim, her şeyin bilgisi de Allah'a aittir. Allah dilediği kuluna dilediği ilminden nasiplendirir. Tıpkı Hazreti Musa, Hazreti Hızır kıssasında olduğu gibi kimi kullarına bir başka ilim verir, kimi kullarına diğerinde olmayan bir ilim. Her bilgi sahibinin üstünde bir başka bilen vardır. Ama Allah'ın ilmi herkesin bildiğini kuşatır. Şayet Allah cinlere, insanlara ve bütün mahlukata bir şeyin ilmini vermemişse, bilgisini öğretmemişse, onların kendi başına bunu öğrenme imkanı yoktur. Bizim sahip olduğumuz ilimlerin hepsi Allah'ın bize lütfettiği, izin verdiği kadarıyladır. Allah ilminin adeta okyanustan bir kuşun gagasıyla topladığı kadar ilmi yeryüzüne indirmiş, kullarına paylaştırmıştır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Zahiri ve batını, dış görünüşü ve iç görünüşüyle, gizlisi ve açıkta olanıyla, bildiğimiz bilmediğimiz bütün varlıkların ilmi Allah'a aittir. O bu ilmiyle kimin şefaate daha layık olduğunu da, kimin gizli haliyle nasıl bulunduğunu da en iyi bilendir. Kulları hakkında zulme düşmeden en isabetli kararı verecek olan da yine odur. Muhterem dinleyicilerimiz, bir ayet diye başladık ve Ayetel Kürsi'yi işlemeye devam ediyoruz. Fakat inşallah son kısmını da bir sonraki programda devam edeceğiz. Şimdilik burada kalmış olalım. Özetleyecek olursak, Allah sonsuz gücüyle, sonsuz kuvvetiyle, kudretiyle, ilmiyle, otoritesiyle bir an fütur göstermeksizin murakabesiyle, kullarını yarattıklarını görüp gözetmesiyle tam bir ilahtır. İlah kelimesinin kendisine boyun eğilmesi gereken Tanrı, mutlak mabut kelimesinin tam karşılığıdır. O halde kullara düşen böyle bir ilahı, böyle bir yaratıcıyı tanımaları, ona boyun bükmeleri teslim olmalıdır. Şayet kullar böyle bir yaratıcıyı tanır, takdir eder ve ona kulluk yapmaya çalışırlarsa, elbette bundan en çok kendileri istifade eder. Şayet yüzlerini, yönlerini Allah'tan başka bir yöne çevirirlerse, bundan da en çok kendileri zararlı çıkarlar. Bir hadis. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men tabe kable en tatlu eşşemsu min mağribiha taballahu aleyhi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güneş batıdan doğmadan önce kim tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder. Hadis-i şerifte zikredilen güneşin batıdan doğması kıyametin büyük alametlerinden biridir. Allah bütün kainatı belli bir plan ve program dahilinde başlatmış ve idare etmektedir. Fakat kıyamet vakti yaklaştığında kurulu düzen değişecek, bozulacak ve güneş her zaman doğudan doğarken kıyamet alameti olarak batıdan doğacaktır. Gök cisimleri kendi yörüngelerinde sakin bir şekilde gidip vazifelerini yerine getirirken kıyametin kopma esnasında her biri yörüngesinden savrulacak ve bu cisimler birbirlerine girecektir. İşte bu alametlerden güneşin batıdan doğması artık insanın geri dönüşü olmayacak bir şekilde kıyamete, kıyamet sabahına erişmesi demektir. Bunu gören kafirler iman etmeye kalksalar da artık onların imanı geçersiz olacaktır. Bunu görmüş olan ve pişmanlık duyan müminler ise artık tevbe etseler de tevbe kendisinden kabul olunmayacaktır. Bir hadis-i şerif daha var bununla paralel. Onu da zikretmiş olalım. Bu Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Tirmizi'de de bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece Allah Teala onun tevbesini kabul eder buyurulmaktadır. Bunlar aslında tevbeyi ve imanı geciktirmemek hususunda insanlara yapılmış uyarılardır. Bir kul hata işler işlemez hemen onun peşi sıra tevbeye yapışmalıdır. Eğer hatasını küçük görüp tevbeden uzaklaşırsa, tevbeyi ertelerse yarının ne getireceğini kimse bilemez. Nisa suresinin 18. ayet-i kerimesinde şöyle geçer. Kötülük işlemeye devam eden, ölüm gelip çatınca da artık tevbe ettim diyen kimseler ile kafir olarak ölenlerin tevbesi geçersizdir. O halde mümin hata işler işlemez. Hemen peşi sıra en kısa zamanda tevbeye yönelmelidir. Bu yaptığı işin kötülüğünü bilen, pişmanlıkla vicdan azabı çeken mümin için vicdanı hafifletmenin en güzel yollarından bir tanesidir. Abdullah İbni Mesud'un bir rivayeti vardır. O der ki, mümin kimse günahlarını hayalinde öylesine büyütür ki, sanki kendisi bir dağın eteğinde oturuyormuş da dağ üzerine çökecekmiş gibi gelir. Günaha düşkün kimse ise günahlarını burnunun üstüne konan bir sinek gibi görür. O halde biz mümin olarak her an ölebileceğimizi, her an kıyamete yakalanabileceğimizi düşünmeliyiz. Zaten bir insanın kendi ölümü onun kıyametinin kopması demektir. Mümin büyük kıyamet kopmadan önce, kendi kıyameti kopup son nefesini vermeden önce hatalarını biriktirmez, en kısa zamanda onları temizlemenin gayreti içerisinde olur. Rabbimiz bizi hakkıyla tevbe eden, günahın kalbine bir nokta düşürdüğü an onu temizlemekle meşgul olan hakiki bahtiyar müminlerden eylesin. Amin. Muhterem dinleyicilerim, bugün sizinle cimrilik üzerine bir kıssa paylaşmak istiyorum. Eski zamanlarda yolculuk yapan, sefer esnasında ekmek dağarcığını yanından hiç ayırmayan ve bu ekmekleri yiyecek olsam ölür giderim diyen bir adam varmış. Allah Teala da ona bir meleği memur kılmış. Dağarcığındakilerini yerse tekrar rızık ver. Yemezse bir şey verme diye talimat vermiş. Dağarcık heybesi ölene kadar adamın yanında bulunduğu halde adam ondan hiçbir şey yememiş, öldüğünde dağarcığı da cenazenin yanında dolu olarak kalmıştı. Demek ki hırs ve cimrilik. İnsan haris olduğu zaman, hırslı olduğu zaman malı olsa da istifade edemiyor. İstifade etmediği gibi kimseyi de bu maldan istifade ettirmiyor. Cimri insanlar fakir gibi yaşar, zengin gibi hesap verirler buyuruluyor. Ne demek? Cimri insan malına kıyamadığı için, kendisine yeteri kadar harcayamadığı için, etrafındakileri malından mahrum bıraktığı için bir fakir gibi yaşarlar. Hiçbir şeyi yokmuş gibi yaşarlar. Tıpkı bu adam gibi. Yanında heybesinde yiyeceği olduğu halde şimdi bunları yer bitiririm, sonra da açlıktan ölürüm diye korkuyor. Elini uzatmıyor. Fakir gibi yaşıyor. Hiçbir şey yokmuş gibi yaşıyor. Fakat sahip olduğu için, aslında bir şeyleri bulunduğu için ahiret günü geldiğinde o malı nasıl kazandığını, nasıl biriktirdiğini, niye harcamadığı hususunda da bir zengin gibi hesaba çekiliyor. Rabbim buradan, dünyadan ahirete götürdüğü azığı hayırlar olan, cömertlik olan, salih amel olan kullarından nasip eylesin bizi. Cömertçe etrafına Allah'ın verdiği nimetleri saçıp savuran ve Allah'ın nimetini ziyadesiyle kullarına dağıtıp sonunda yüzü öbür dünyada gülen, ahirette kazançlı çıkan mümin kullarından eylesin. Bizi sevdiği, seçtiği salih insanlar arasına dahil eylesin. Gelecek hafta tekrar yeni bir programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olun.